Adının anlamı Tanrı güçlendirir ya da Tanrı tarafından gönderilmiş olan Hezekiel, Yeruşalim yıkılmadan 11 yıl önce ikinci tutsak grubuyla birlikte Babil'e götürülenler arasındaydı. Hezekiel kitabının yazarı Hezekiel'dir. Hezekiel, Yeremye, Yeşaya ve kısa peygamberlik kitaplarının çoğunda da söz edilen Tanrı'nın yargısından söz etmez. Tanrı'nın halkını teselli etmesinden söz eder. Hezekiel, Babil yakınlarında bulunan bir toplama kampı olan Kevar kanalı kıyısında sürgündeki Yahudileri isteklendirmek, cesaretlendirmek ya da teşvik etmek için bu bildirileri yazmıştır. Hezekiel aynı zamanda bir kahindi. Ancak Yahuyakim'den sonra Yahuda kralı olan Yahuyakin'in krallığı sırasında Babil'e esir olarak götürüldüğünden dolayı bu görevde hiç bulunamadı. O sırada Babil kralı Nebukadnezar'ın askerleri Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Kuşatma sürerken Nebukadnezar geldi. Yahuda kralı Yahuyakin annesi, görevlileri, yöneticileri ve hadımlarıyla birlikte Nebukadnezar'a teslim oldu. Babil kralı krallığının 8. yılında Yahuyakin'i tutsak etti. Rabbin sözü uyarınca Nebukadnezar, Rabbin tapınağının ve kral sarayının bütün hazinelerini boşalttı. İsrail kralı Süleyman'ın Rabbin tapınağı için yaptırdığı altın eşyalarının tümünü parçaladı. Bütün Yeruşalim halkını, komutanları, yiğit savaşçıları, sanatçıları, demircileri toplam 10 bin kişiyi sürgün etti. Yahuda halkının en yoksul kesimi dışında kimse kalmadı. Babil kralı Nebukadnezar, Yahuyakin'i tutsak olarak Babil'e götürdü. Onunla birlikte annesini, karılarını, hadımlarını ve ülkenin ileri gelenlerini de Yeruşalim'den Babil'e sürdü. Ayrıca 7 bin deneyimli yiğit savaşçıyı ve 1000 sanatçıyla demirciyi Babil'e sürgün etti diye okuyoruz 2. Krallar 24. bölümde. Yahuyakim'in 11 yıllık krallığı sırasında Daniel peygamber esir olarak alındı ki bu sınır dışı edilmenin ilkiydi. Daha sonra Yahuyakin tahta çıktı ve krallığı sadece 3 ay sürdü. İsa'dan önce 597 yılında ikinci sınır dışı edilme gündeme geldi ve Hezekiel esir alındı. Hezekiel, Yeremye ile Daniel'in çağdaşıydı. Yeremye o zaman yaşlı bir adamdı. Görevine genç bir adam olarak Yoşuya'nın krallığı sırasında başlamıştı. O diyarda kalanlarla birlikte kalmış ve daha sonra onlar tarafından Mısır'a götürülmüştü. Bu nedenle görevi Mısır'dakilerle sınırlı kaldı. Daniel, Babil kralının sarayına götürülmüş ve kralın başbakanı olmuştu. O zaman Hezekiel, Babil nehirlerinin kıyılarına getirilmiş olan esirlerle birlikteydi. Esirler, Babil'in birkaç kilometre uzağında olan Fırat nehrinin büyük bir kolunun kıyısına yerleştirilmişti. Hezekiel bu insanlara hizmet etti. 137. mezmur Babil'deki bu insanlarla ilgilidir. Babil ırmakları kıyısında oturup Siyon'u andıkça ağladık, çevredeki söğütlere lirlerimizi astık diyor mezmur yazarı 137. mezmurun 1 ve 2. ayetlerinde. Ama aynı zamanda Hezekiel şöyle yazar: gökler açıldı ve Tanrı'dan gelen görümler gördüm. Ne büyük bir tezat. İnsanlar söğütlere, ağaçlara lirlerini astıktan sonra oturup ağlarken Hezekiel Tanrı'dan gelen görümler görüyor. Yeremye, Hezekiel ve Daniel peygamberdiler. Ancak her birinin belirli insan grupları için özel bir görevi vardı. Öyle görünüyor ki birbirleriyle hiç karşılaşmamışlar. Daniel'in kitabındaki kayıtlardan Daniel'in Hezekiel'in olduğu Babil'deki halkını hiç ziyaret etmediğini ama buna karşın onlar için büyük bir endişe duyduğunu ve onları savunduğunu görürsünüz. Peki Daniel ile Yeremye birbirlerini tanıyorlar mıydı? Daniel'in kitabından onun Yeremya'nın peygamberliklerini şahsen bildiğini biliyoruz. Öyle sanıyorum ki Daniel genç bir delikanlı iken Yeruşalim'de Yeremya'yı dinledi. Hezekiel de esir düştüğünde genç bir adamdı ve o da büyük bir olasılıkla Yeremya'yı duymuştu ama Daniel ile kişisel bir tanışmışlıkları yoktu. Hezekiel'in mesajı diğer peygamberlerin mesajıyla kıyaslandığı zaman en ruhsal olanıdır. Çünkü o özellikle Tanrı'nın kişiliğiyle uğraştı. Birisi şöyle demiştir. Yeşaya oğlun peygamberi. Yeremya babanın peygamberi olduğu gibi Hezekiel de ruhun peygamberidir. Yani Yeşaya peygamber ruhsal anlamda Tanrı oğlu olan İsa Mesih'e ilişkin peygamberlik etti. Yeremya baba Tanrı'ya, Hezekiel de kutsal ruha ilişkin peygamberlikte bulundu. Esirliğin ilk yıllarında sahte peygamberler hala halkın Yeruşalim'e döneceğini ve kentin yıkılmayacağını söylüyorlardı. Kent ikinci sınır dışı edilme döneminde bile yıkılmamıştı. Nebukadnezar kente üçüncü kez karşı çıkıp kenti İsa'dan önce 586'da yakıp yıkıncaya kadar Yeruşalim ayakta kalmıştı. Bu nedenle bu 10 yıllık süre içerisinde sahte peygamberler halkın geri döneceğini ve kentin yıkılmayacağını söylüyorlardı. Yeremya Babil'e Yeruşalim'in yıkılacağını bildiren bir mesaj göndermiş ve Hezekiel de onun mesajını doğrulamıştı. Zamanı gelince küçük bir grup Tanrı'ya döndü ve kırık bir şekilde Yeruşalim'e de döndü. Hezekiel hizmetine esir alındıktan 5 yıl sonra 30 yaşlarındayken başladı. Birçok bakımdan ulusun en karanlık günlerinde konuştu. Vadinin dibinde, en karanlık köşesinde durdu. Sahte peygamberler tarafından verilen sahte umudu ve günah ve felaket günlerinin kayıtsızlığı ile umutsuzluğunu karşılamak zorundaydı. Halk onun mesajını dinlemiyordu. Bu nedenle yeni bir yönteme başvurdu. Rabbisa'nın yaptığı gibi benzetmelerle konuşma yerine benzetmeleri oynayarak canlandırdı. Aslında birkaç ilginç hüner gösterisinde bulundu. Hezekiel 24, ayet 24'te şunları okuyoruz. Hezekiel sizin için bir belirti olacak. O ne yaptıysa siz de aynısını yapacaksınız. Bunlar olunca benim egemen Rab olduğumu anlayacaksınız. Halk onun sözlerini dinlemeyeceği için bunları oynayarak canlandırdı ve böylece epey dikkat çekti peygamber. Günümüzde aynı yöntemi uygulayanlar vardır. Pankartlar, bayraklar ve afişler var. İnsanlar bu şeylere dikkat çekmek ve kamuoyu yaratmak için yaparlar. Hezekiel'in kullandığı yöntem de bu idi. Bir keresinde bir eve girdi, kendini o eve kilitledi ve sonra da evi kazarak çıkmaya çalıştı. Çıktığı zaman kendisini yolun ortasında buldu. Şehirlerde, sokaklarda kazı yapıp yolun ortasına çıkmak yeni bir şey değil. Kent işçileri zaten yolu her zaman kazıyor ama Hezekiel'in zamanında günün birinde adamın biri yolun ortasına çıktığında halk doğal olarak etrafını sarıp ne oluyor, parlak fikrin nedir diye sorarlardı. Hezekiel'in onlar için bir mesajı vardı ve bu mesajı onlara verdi. Hezekiel Rabbin görkeminin peygamberidir. İsrail'in diyarın dışında konuşan üç peygamberi vardı. Onlar da Hezekiel, Daniel ve Elçi Yuhanna idi. Ki Yuhanna Patmos adasında sürgündeyken yazdı. Üçü de esinleme olarak adlandırılan şekilde yazdı. Simgesel bir dil kullandılar. Buna karşın en parlak ışığı gören ve en büyük umuda sahip olanlar da onlardı. Hezekiel Rabbin görkemini, yüceliğini Süleyman'ın tapınağından çıkışını gördü ama Rabbin görkeminin geleceği belirten ve krallık çağında ya da bin yıllık dönemde geleceğini gösteren geri dönüşü de gördü. Hezekiel'in anlamı krallık çağındaki görkemin bu gelişinde görülür. Hezekiel Mesih'in çekeceği elemlerin ardından gelecek görkeme baktı. Petrus'un da dediği gibi peygamberler çekilecek elemleri ve elemlerin ardından gelecek yüceliği gördüler. Mesih'in çekeceği işkenceleri ve bu işkenceler ardından gelecek yüceliği araştırdılar. Kendilerinde bulunan ve önceden tanıklık eden Mesih ruhunun kimi ve hangi çağı belirttiğini soruşturdular. Sanıyorum ki Hezekiel peygamber bunu diğer peygamberlerden daha iyi gördü. Şimdi Hezekiel kitabının birinci bölümüne bakalım. Birinci bölümün konusu Rabbin yüceliğinin sergilenmesi. Hezekiel'in Rabbin yüceliği ile ilgili gördüğü görüm, Tanrı'nın sözündeki görümlerin tamamını açabilecek bir anahtar olabilir. Hezekiel kitabındaki görümlerin tamamını açtığı kesindir. Birçok kişi vahiy kitabının Daniel'in peygamberliği ile Rabbimizin Zeytin Dağı'ndaki konuşmasına dayalı olduğuna inanır. Bu doğrudur ancak bunun öncelikli olarak Hezekiel'in esinlemesine dayalı olduğuna inanıyorum. Hezekiel 1'deki görümle vahiy kitabının 4 ve 5. bölümleri arasında göze çarpan bir benzerliğin olduğunu görürsünüz. Bu görüm çözümlemesi zor olan bir görümdür. Bir yorumcu şöyle demiştir. Bu görümün açık olup olmadığı sorulsa belirsiz olduğunu ve pek anlayamadığımı itiraf ederim. Bu ifadeyle aynı fikirdeyim. Hezekiel'in görümünü ben de belirgin bir şekilde anlayamıyorum. Ancak bu görümün şu olmadığından eminim. Bu mekanik çağın bir görümü değildir. Hezekiel'in tekerlek içindeki tekerlek görümü uçağa dair bir peygamberlik değildir. Eski pervaneli uçaklar ilk çıktığında birkaç peygamberlik öğretmeni bu görümün bir uçak peygamberliği olduğunu söyledi. Yani Hezekiel'in gördüğü bu görümü. Tabii ki bu öğreti günümüzde değerini, önemini yitirdi. Çünkü bugün jet uçaklar var ve onların tekerlek içinde tekerlekleri yok. Dolayısıyla bu yorumu bir kenara koymalıyız. Bu tür yorumlar çocuksu yorumlardır değerli dostum. İşte bu tür saf ve gerçeği yansıtmayan konuşmalar peygamberliği itibarsız hale getirmiştir. Hezekiel'in birinci bölümünde Rabbin yüceliğinin bir görümü olduğuna inanıyorum. Yeşaya kitabında Tanrı'nın tahtının ilkelerini görürüz. Yeremye kitabında o tahtın uygulanmasını görürüz ama Hezekiel kitabında o tahttaki kişiyi görürüz. Burada acele edip hemen şunu da söylemek istiyorum. Bu görümde Tanrı'nın kendisini açığa vurduğunu görmüyoruz. Onun vitrin görüntüsünü görmüyorsunuz. Göreve ilk başladığımda, yani Rabbin sözünü öğretmeye ilk başladığımda, bunun Tanrı'nın bir görümü olduğunu sandım ama öyle değil. Tanrı'nın yüceliğinin görümü değil, Tanrı'nın huzurunun görümüdür. Burada Tanrı'nın arabasının bir görümünü, onun arabasını zaman içinde zaferle ve karşı konulamayacak şekilde sürdüğünü görürüz. Bu görümün ilk fark ettiğimde beni şok eden bir özelliği var. Araba boş. Tanrı'nın orada olduğunu sanmıştım. Arabaya bağlı 4 canlı yaratık, kerubiler var ama yine de arabadan bağımsızlar. Bütün bunlardan başka bir taht ve tahtın üstünde bir adam var. Bu Tanrı'nın bize verilen en büyük ve yüce görümüdür ve anlaması da zordur. Yalnızca etkileyici görünümünden birkaç şeye bakacağız. Hezekiel 1. bölüm 1. ayette 30. yılda 4. ayın 5. günü Kevar ırmağı kıyısında sürgünde yaşayanlar arasındayken gökler açıldı, Tanrı'dan gelen görümler gördüm diyor. 30. yılda ifadesi Hezekiel'in 30 yaşında olduğunu belirtir görünüyor. Ne var ki birçok yorumcunun inancına göre bu farklı bir takvime uyar. Bunun ayrıntısına girmeyeceğim. Açıkçası bu oldukça karışık bir şeydir ve gerekli olduğunu da sanmıyorum. Tanrı'nın görümlerini gördüm diyor Hezekiel. Babil'deki esirler Babil ırmakları kıyısında oturup ağladıkça Hezekiel Tanrı'nın görümlerini görüyordu. Ne büyük bir tezat. Görümler ve ağlamalar. Kral Yahuyakin'in sürgünlüğünün 5. yılında ayın 5. günü diyor 2. ayette. Zedekiya'nın krallığı sırasında mahvolan Yeruşalim'in o dönemine daha gelmedik. Kildan ülkesinde Kevar ırmağı kıyısında Rab Buzi oğlu Kahin Hezekiye ile seslendi diyor 3. ayette. Rabbin eli orada onun üzerindeydi. Kahin Hezekiye ile Rabbin sözü açıkça geldi. Hezekiye Levi oymağında öyle görünüyor ki Kehat oğullarından kahinlerin geldiği koldan geliyordu. Bize Buzi'nin oğlu olduğu söyleniyor. Kebar ırmağı o bölgeyi sulayan Fırat ırmağının ana koluydu. Yahudi esirlerin toprağı işlemeleri için oraya konduğu açıktı. Burası Babil'den birkaç kilometre uzaktı. Daniel ile Hezekiel'in karşılaşma şansının olmamasının nedeni bu olabilir. Daniel bölgeyi ziyaret etmiş olabilir ama Hezekiel'in Daniel'i ziyaret etmesine izin verildiğini sanmıyorum. 4. ayette kuzeyden esen kasırganın göz alıcı bir ışıkla çevrelenmiş ateş saçan büyük bir bulutla geldiğini gördüm diyor. Ateşin ortası ışıldayan madeni andırıyordu. Kuzeyden esen kasırga geldiğini gördüm diyor Hezekiel. Birçoklarının kuzeyin ötesinde büyük bir boşluk olduğu ve bunun da Tanrı'nın huzuruna götürdüğünü öne sürerek bu fikri abarttığını biliyorum. Günümüzdeki modern aletler orada bir boşluğun değil yıldızların olduğunu göstermiştir. Ancak kutsal yazılardaki kuzey Tanrı'nın tahtına işaret eder. Yeşaya 14 ayet 13'te şeytanın düşüşünden söz eden şu sözleri okuyoruz. İçinden göklere çıkacağım dedin. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe kuracağım. İlahların toplandığı dağda Safo'nun doruğunda oturacağım. Buradaki fikrin kuzey kutbuna değil Tanrı'nın tahtına bakmamız gerektiği ile ilgili olduğuna inanıyorum. Bunun da yönle bir ilgisi yoktur. Zaten onun yeri sizin ve benim anlayabileceğimiz bir şey değildir. Luka 21-28'de bize başlarınızı kaldırın, kurtuluşunuz yakın deniyor. Bugün dikkatimizi vermemiz gereken yön budur. Mezmurlar 75-57'de şunlar vardır. Kaldırmayın başınızı. Tepeden konuşmayın çünkü ne doğudan ne batıdan ne de çöldeki dağlardan doğar yargı. Yargıç ancak Tanrı'dır, birini alçaltır, birini yükseltir. Bahsedilmeyen yön kuzeydir ve Tanrı'nın tahtının yukarıda hatta uzayın ötesinde olduğu düşüncesi egemendir. Kuzeyden gelen bu kasırga o zaman Tanrı'nın tahtından gelen muazzam bir hareketi belirtir ki bu da Tanrı'dan gelen yargıdır. Göz alıcı bir ışıkla çevrelenmiş, ateş saçan büyük bir bulutla geldiğini gördüm diyor. Ateşin ortası ışıldayan madeni andırıyordu. Gördüğümüz ilk şey bu. Hem gösteren hem de saklayan parlak bir ışık. Görebileceği yeri belirsizleştiren ama yerini açığa da çıkaran güneşten bile parlak bir ışık. Belki de atom parçalanmasıyla kıyaslanabilecek şimşeğe benzeyen bir ak kordu. Tanrı'nın sözü, Tanrımız yakıp tüketen bir ateştir der İbraniler 12-29'da ve Tanrı ışıktır der 1 Yuhanna 1-5'te. Paulos, Rabbi kabul ettiği zaman gökten gelip güneşten de parlak bir ışık gördüğünü söyledi. Bütün bunlar Tanrı'nın huzurunun yaklaşılmaz olduğunu dile getirir. En ortasında insana benzer 4 canlı yaratık duruyordu. Her birinin 4 yüzü, 4 kanadı vardı diyor Hezekiel 1. bölüm 5-6 ayetlerde. Bu ayetle 26. ayet, yani insan görünüşü, insana benzer, Mesih'in beden almasından yani Tanrı'nın insan olmasından söz eder. Söz insan olup aramızda yaşadı diyor Elçi Yuhanna. Yeşaya 52-7'de de bize dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir. O müjdeci ki esenlik duyuruyor, iyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor. Siyon halkına, Tanrınız egemenlik sürüyor diye ilan ediyor der. Tanrı yeryüzüne insan olarak geldi. Filistin'in tozlu yollarında yürüdü ve sonunda ellerini ve ayağını çiviler deldi.